Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Alkan Dakaner.
Yine güzel bir ikisi bir daha teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranınızı yansıtmak üzere birlikteyiz. Teknoloji dünyasına enteresan bir haberle başlayacağım. Çünkü bu haberde artık evinizdeki saksılarda yetişen bitkiler sayesinde cep telefonunuzu şarj edebileceğiniz söyleniyor. Şöyle ki özel bakteriler ve düzenekler sayesinde bitkilerin fotosentezi esnasında yaşadıkları o bazı kimyasal dönüşümlerden elektrik elde etmeyi başarmışlar. Girişimcilerin söylediği kadarıyla bu elektriği 24 saat boyunca sürekli olarak bir telefonu şarj etmeye yetiyormuş. Yani telefon en azından şarj moduna geçirecek kadar yüksek oranda bir enerji elde edebiliyorlar. Telefonlar da USB'den bağlandığında 5 volt, 0.5 watt, 2.5 wattlık bir güç çekiyorlar aslında USB portundan en düşük şartlarda. Ama hani kaç watt elektrik veriyor, ne kadar düzenli bu verilen elektrik vesaire, bunlar hakkında bir bilgi yok şu an.
Yani millet tabii hızlı şarjı falan beklerken bu ne kadar...
Evet, bilemiyorum. Çünkü gitgide pil kapasiteleri büyüyor. Evet, hızlı şarj teknolojisi sayesinde yüksek watt wattajlarda, mesela şu anda Quick Charge 3.0'da 15 watt'a kadar cep telefonuna güç veriyorsun. Biz burada 2.5 watt'tan bahsediyoruz. Evet. Hani hızlı bir şekilde şarj olabilsin diye. Ama en azından çok doğal, hiçbir şekilde bitkiye de zarar vermeyen bir işlenmiş bu.
O çok önemli.
Evet, ve saksıları birbirine birleştirerek belki ileride çamaşır makinenizi de çalıştırabileceğiniz elektriği elde edebileceksiniz yani. Değişik bir durum olmuş. Geleceğe Dönüş filminde hatırlarsın. Doktor ne yapıyordu? Arka tarafa çöpleri falan atıyordu.
Evet.
Herhalde biz de bu gidişte ağaç dikeceğiz arka arabanın. Öyle basıp gideceksin.
Ve şey, hani çevrecilerin çok hoşuna gidecek bir şey. Biliyorsun, çevre duyarlı normal olan insanlar var. Yüksek olan, bir de çok yüksek olan insanlar
evet,
var.
Özellikle, bir de hiç olmayanlar var.
Bir de hiç olmayanlar var. Evet. Yani çok yüksek olan insanların özellikle çok hoşuna gidecektir. Telefon uzun süre şarj etse bile en azından diyecek ki evet, ben doğal kullanıyorum.
Şimdi şirketin projesi aslında ilk yola çıktıkları yer ormanlar, bahçelerin altına yerleştirelim, yüksek oranda enerji elde edilmiş. Bunu küçültülmüş haliymiş bu proje. Belki de aslında sokaktaki insanın dikkatini çekebilmek adına yaptıkları ufak bir gösterimdir.
Evet, bu teknoloji doğaya zarar veriyor ama bir yandan da bakın böyle alternatifler de var.
Evet, bir de şimdi o büyük olanın hani farkındalığını yaratmak için. Sonuçta ormanların altına bu tip projeler yerleştirilse.
Evet.
Daha büyük oranda elektrik elde edilebilir. Yani hiç olmasa en azından bir ufak bir kaç yerin enerjisi sağlansa yeterli.
Yeterli.
Yani şehri besleyen birkaç su pompasının enerjisini sağlayabilseniz mesela o bile yeterli yani şehrin içindeki büyük parklardan.
Alternatif enerjiye son dönemlerde büyük bir ilgi var.
Evet.
Bazı ülkeler zaten enerjilerinin büyük bölümünü bundan kazanıyor. O yüzden buna da ilgi gösterebilirler.
Bazı Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz önümüzdeki 20 yıl içinde tamamen fosil yakıtları bırakıp alternatif enerji yollarından enerji elde etme, hatta fosil yakıt tüketen araçları geride bırakma planları var.
Hollanda'da var.
Tabii ama. Çok önemli planlar, projeler bunlar. Bakalım hani biz de ülke olarak nasıl adımlar atacağız. Şimdi en son yaptığımız yatırımlarda ülkedeki kömürü daha fazla çıkartıp kömür santrallerine yönlendirmek istiyoruz. İşte gelişmekte olan ülkelerin de böyle bir sıkıntısı var. Şimdi... Evet. Alternatif enerji yönünden ülkelere baktığınızda hepsi gelişmiş ülkeler. Neden? Artık onlar o gelişimi tamamlamışlar. Zaten yeterince para var. Bir şeyler üretiyorlar, dünyaya satıyorlar ve dünyadan aldıkları parayla da kendilerine yeni şeyler, teknolojiler geliştirmek gibi böyle bir çarkı döndürmeye başlamışlar. Biz gelişen ülkeler sınıfında yer alıyoruz ve gelişen ülkelerin hepsinin saplanıp kaldığı bir yer var. Bu da kömür enerjisi.
Evet.
Ne yazık ki biz de işte bu tip fosil yakıtlardan şu anda yararlanmak zorundayız. İleride inşallah... En azından enerji çeşitliliğini, enerji üretim çeşitliliğini arttırdığımızda biz de herhalde daha az fosil yakıt tüketip daha fazla alternatif enerjiden yararlanıyor olacağız.
Umarım.
Çünkü ülkemizde de özellikle rüzgar enerjisi konusunda önemli yatırımlar ve gelişmeler var. Solar Impulse 2, daha öncesinde haberlerini yapmıştık. Solar Impulse güneş enerjisiyle uçan bir uçaktı ve şimdiki versiyonu daha gelişmiş olanında dünya turunda kafayı takmış durumda ve şu anda çok büyük geziler tamamlıyor. Pasifik'i geçerek aslında yine çok büyük bir adım atmış oldu. 4372 kilometrelik bir yol tamamladı. Güneş enerjisiyle uçan uçak. Sadece bir pilot var. Yani tek bir yolcu uçurabiliyor.
Yolcu uçaklar için uygun değil yani. Çok.
Evet. Ya bu aslında bana biraz şey gibi geldi. Yani tamam, gelecekteki uçakların teknolojisinin geliştirilmesinde falan önemli bir adım ama biraz da hani daha çok kullanım alanı bana. İşte Google'ın biliyorsun dronlarla ücretsiz internet.
Evet, Facebook.
Evet, Facebook'un benzer projeleri var. İşte bu tip projelerde en azından adımların atılmasını sağlayabilir. Bu insanla birlikte uçuyor. Aynı insanı çıkart oradan, yerine ekipmanları tak. Teknolojik ekipmanlarla da havada çok uzun süre kalabilecek dronların ilk adımları atılmış oluyor.
Özellikle zaten Afrika'da falan düşünüyorlardı bunu. Afrika'da güneş bol olduğu için orada da kullanımı daha da kolay olacaktır.
Evet, daha sonrasında ise bir New York uçuşu varmış. Sonrasında ise New York'tan yine yola çıkıp 5738 kilometre uzaklığa uçacakmış ve Avrupa'ya oradan ulaşacakmış. Bakalım, hani uçuşların tamamlaması mühendisler için de çok büyük stres testleri oluyor. daha sonraki modeller açısından çok önemli veriler elde ediyorlar. İşte pilotun yaşadığı sıkıntılar vesaire diye. Ama üstündeki pilota tabii ki hani hayranlıkla bakmak lazım. Sadece böyle belli aralıklarla çok kısa süreler uyuyarak bu yolculukları tamamlayabiliyor. Mesela New York Avrupa uçuşunda 5 gün havada kalacakmış uçak. Ya yani bu uçak şimdiki jetler kadar öyle hızlı uçmuyor tabii ki. Ha. Süzüle süzüle biraz da.
Ya bir de küçük uçuyor. Yer o kımıldaması gerekiyor. Yoksa ciddi sağlık sorunları oluşacak. Evet.
Yani işte ekmek parası.
Ekmek parası.
Öyle bir durum var.
Onun için de zor gerçekten de. Oyun tarafına geçtiğimizde ise çok büyük bir duyuru yapıldı. Nintendo yeni konsolunun, NX kod adlı konsolunun 2017 yılının Mart ayında piyasaya çıkacağını söyledi. Biz 2016'nın sonunda bekliyorduk bunu. Fakat Nintendo son anda söylenenlere göre son anda bir değişiklik yaptı ve gerek oyunların yetişmesi, gerekse konsolun daha gelişmiş hale getirilmesi için konsolu Mart 2017'ye erteledi. Tabii bunlardan söylentiler de çıkmadı değil Mesut. İşte yeni Xbox'ın duyurulması, donanım olarak gelişmiş Xbox'ın. Bunun yanında Sony'nin yeni konsolunu, PlayStation 4 Neo'yu duyurması.
Aslında Nintendo duyurma değil de şey bu tip duyumlar gelmesi diye. Evet, duyurma yani, yok yani henüz daha resmileşmiş değil hiçbiri. Sadece Microsoft dedi ki biz yapabiliriz. Mantıklı yapacağız dedi. Sony tarafında hiçbir açıklama yok. Böyle bir konsol geleceğiyle ilgili sızıntılar var sadece.
Ama yani geleceği neredeyse evet. Kesin diyebiliriz şu anda. Ve Nintendo'nun planlarını bu erteli deniyor. Olabilir. Oyuncuların beklentisi Nintendo'dan şu. Bu konsol görsel yönden bizi tatmin etsin. Ve bunun yanında Sony ve Microsoft gibi sürekli yeni bir konsol çıkarmaya çalışmasınlar diye.
Şimdi bir de şey de olabilir tabii. Yani yeni konsol çıkartmaya çalışmasınlar ama bir önceki konsolları geride bırakma şansını kaybettiler. Büyük ihtimalle onlarla en azından eş çıkalım modunda da olabilirler. Evet. Aynı donanımı kullanacaklar büyük ihtimal diğerleri de.
Şimdi 3 firma zaten AMD ile çalışıyor. Evet. Muhtemelen hepsinin bir diğerinden haberi vardır.
Gerçi olmadığını biz PlayStation 4 ve Xbox One'da net bir şekilde gördük. Microsoft'un hiçbir şekilde haberi yokmuş garip.
Belki de tahmin edemedim böyle bir şey olacağını. Evet. Bilmiyorum çünkü Xbox 360 da görsellerinden daha düşüktü ama yani yarıştı.
Öyle basit bir olay değil yani. Bakkal dükkanı değil sonuçta AMD. Gizlilik projeleri, gizli projeler üretiyorlar. Ayrı mühendis takımları üstleniyor bu işleri. Yani öyle haberdar değillerdi.
Vallahi bilemiyorum yani. Evet. Milyar dolarlık yatırımlar var burada. İşin içinde başka şeyler de olabilir. Şimdi Nintendo şöyle bir artık mentaliteye sahip. Üçüncü parti oyunlara çok büyük destek vereceklerini söylüyorlar. Ve birinci parti oyunlar da daha önce hiç olmadığı kadar fazla olacakmış. Nintendo'nun en büyük sorunu buydu. Üçüncü parti konusunda destek alamıyordu. Yani Watch Dogs çıkıyor.
Wii U'daki en büyük iddialar da buydu. Olmadı. Hep bir iddia var. Evet.
Yani Wii U'da mesela Watch Dogs 6 ay sonra çıktı. Ben ne anladım ondan.
Yine çıktı ya öpsün başlarına koysunlar.
En azından bence, kaç tane satmıştır derseniz 100 bin satmışsa iyi bir şey. Yani evet. Gerçekten biliyorsunuz.
Çoğu oyun çıkmadı bile o konsola ya.
Çıkmadı. Yani Nintendo tarihinin en başarısız konsoluydu. Bakalım ben NX'ten umutluyum. Nintendo konsol dünyasında gerçek konsol sunabilir diye düşünüyorum. Çünkü diğer konsollar daha çok bilgisayar gibi sürekli yenilenecek gibi görünüyor. Oyuncular da buna çok tepkili.
Ya oyuncuların tepkisi tabii ki belli bir yerden sonra geride kalacak. Neden dersen, şimdi tepkili tarafa bakıyorsun. Daha öncesinde bu fanatiklerden bazıları var. Belli isimler var bizim forumda. İşte Xbox tarafında var, Sony tarafında var. Ne derse adamlar ne yaparsa yapsın 10 numara iş yaptığına inanan insanlar var. Onlar daha öncesinde bu konsolar güçsüz dediğimizde bunlar konsol bunlar nasıl güçsüz olabilir? Allah bula yapıyorlardı. Şimdi aynı adamları PlayStation 4 Neo 4K çalıştıracak falan derken görüyorsun tamam mı? Oo 4K geliyor. Hani 4K gereksizdi yani.
Döveceğiz falan.
Çok komik. Böyle bir geçmişe doğru bir gitseler baksalar o kadar komik ki. Konsolun gizli bir gücü vardı keşfedilmeyi bekleyen. Şimdi o bitti.
O bitti.
Gelecekte daha sızıntısı olan konsol 4K'yı çalıştırıyor. Dövüyor hatta herkesi falan böyle. Testler falan var böyle ortada.
Ya işte en büyük sorunu bu. Yani bu firmaların hiçbiri bizim babamızın firması değil ve hepsi bizden para alıyor. Hem de fazlasıyla alıyor. O yüzden yani hani bana en iyi servis sunacak kimse ben onu desteklerim.
Bunlara gerisi şey yani. Diye geçiyor. Firma avukatı diye geçiyor bunlar aslında. Artık fanatik diye değil.
Evet.
Fahri firma avukatı.
Kraldan çok kral.
Öyle oluyor. Çünkü gerçekten. Firmayı deli gibi savunuyorlar.
Aynen. Ya kötü oyunları bile. Oyun kötü falan olamaz. Kötü olamaz. Yok, İmkanı olamaz. Yok.
Öyle bir şey.
Diğer haberim ise son dönemlerin aslında çok konuşulan oyunlarından biri. Outlast. Outlast 2 geliyor ve 2 tane oynanış videosu yayınlandı. Birisi Mısır tarlasında da geçiyor. Diğeri de daha çok küçük bir kasaba gibi bir yerde geçiyor. Oyunumuzda Blake Langerman isimli bir kameramanı yönetiyoruz. Eşiyle birlikte Arizona'daki bir olayı araştırmaya gidiyor. Burada Jane Doe adlı hamile bir kadın var. Bunun ölümüyle ilgili araştırma yapmaya gidiyor. Meraktan da başına çok çok kötü şeyler geliyor. Ve oyunumuz 2016'nın sonunda çıkacak. Oynanış videolarını birlikte izledik Mesut. Şimdi oyun şöyle. Görsel yönden ilk başta oyun bir başladı. ya dedim Resident Evil 7 diye duyurulsa hani kimse itiraz etmez. Görsel yönden bağımsız bir stüdyo çok iyi iş çıkarmış. Fakat öyle sunum hataları var ki veya bilerek öyle yapmışlar bilemiyorum. Mesela oyuna başlıyorsunuz ilk başta birkaç tane kapıyı çalıyor. Hello kimse yok mu orada falan diyor. İki ev sonra bir odaya giriyor. Bir masanın üzerinde beyni patlamış bir adam var. Yanından kameranın şarj aleti bataryası diyor alıyor. Yani böyle şey yani ikinci sınıf bir korku oyunu. İkinci sınıf Hollywood filmi havası var yani.
Ya şimdi Outlast'te ben şunu sezdim yalnız Alkan. Outlast'te dikkat edersen karakter çok fazla konuşmuyor. Bir konu sunumu falan çok derinlemesine konuşmalar, şaşırmalar vesaire yok. Bence onu biraz oyuncuya bırakmışlar. Yani oyuncu konuşsun, oyuncu orayı anlatsın. Eğer korkacaksa oyuncu korksun. Karakter kendisi tepki vermiyor. Sen fareyle falan tepki verirsen o anda hani o hareketleri öyle düşün. Tabii oynayan kişinin şimdi biz sesini ve hareketlerini görmediğimiz için nasıl tepkiler verdiğini böyle bir iletişim kuramıyoruz ama birazcık hani bu Twitch ve YouTuber.
Aynen ben de oynayacaktım.
Oyunu biraz olmuş. Bana sadece yani benim takıntılı olduğum kısım şu kamerayı abi beynin içine sokuyormuş gibi tamam mı? Kameranın içinden görüyorsun ya FPS ya. O kamerayı nereye nasıl sokuyorsun da o görüntüyü elde ediyorsun? Şöyle tutabilirmiş ya da ne bileyim. Biraz daha şey yap. Gece görüş gözlüğü falan taksın. Sadece ben oraya taktım. Ama o da birçok kişinin umurunda olmayacak.
Olmayacak ya. Gerektiğinde gerektiği gibi tutsa. Mesela Fatal Frame diye bir oyun var. Onda gerektiği zaman kamerayı kaldırırsınız. Öyle bakarsınız.
Yani bu da kaldırıp bakabilir mi? Zaten korku oyunu daha da güzel bir enstantane katarmış.
Aynen. Öyle. Dediğim gibi doğrudan kafasının içine sokuyormuş gibi bir havası
yani
var.
Yani kafası sanki o oluyor. Kafasını çıkartıp onu takıyormuş gibi. Yani değişik bir görüntü elde ediyor.
Ya zaten konusu falan da Hollywood gençlik filmlerinin ötesinde geçemeyen bir oyun. Yani bir Silent Hill'le falan yan yana koyarsak ayıp ederiz hatta yani yan yana koyarız.
Bence eğlence katma değerine bakmak lazım bu oyunda ve eğlenceli bir oyun olacak gibi.
Evet özellikle Twitch'te falan Twitch YouTuber'ların, Twitch yayıncılarının bu oyunu deli gibi beklediği söyleniyor.
Evet çünkü şeye bakmak lazım. Farklı bir konsept var burada. Oyuncuyu sen oraya koymuşsun. Yani belki de korku oyunda sunum olması da garip.
Ya öyle değil ya. Şimdi Silent Hill 2'de falan öyle bir sunum var ki aklınızı başına alıyor, ağlıyorsunuz falan yani. Ama dediğim gibi yeni nesil korku oyunlarında artık sunum yok.
Yani sunum yok. Evet. Onu kullanıcıyı oraya koyuyor. Çünkü kullanıcıyı korkutma teması üstüne, geriliminin ötesine geçmeye çalışıyorlar. Bakalım hani kullanıcı kendi kararını verecektir diye tahmin ediyorum. Ben zaten korku oyunu oynamıyorum yani. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Nasıl sunum olursa olsun yani.
Evet.
Artısıyla eksisiyle. Şimdi arkadaşlar son dönemdeki X1'lere dikkat ederseniz sürekli olarak kişisel uçan cihazlar üstüne böyle haberler var. Sürekli bir şeyler çıkıyor. Şimdi ise bir YouTuber. Daha doğrusu bu YouTuber arkadaşımız zaten bir mucit. İşte izleyenleri ondan bir şeyler istiyor. O da evde onları yapıyor nasıl yapılır. Hani evdeki eşyalardan. Ondan bir tekerleksiz uçan bisiklet istemişler. O da yapmış. Çim biçme makinesinden falan birleştirmiş. Ve kısa sürelerinde olsa havada uçarak gidebiliyor bu bisikletle beraber. Evet. Tehlikeli bir model tabii ki. Yani evde bunu denerseniz büyük ihtimalle bacağınızı kolunuzu kaptırırsınız bir yerine ama.
Çim biçme makinesi varsa içinde.
Şey güzel bir olay. Adam YouTuber. Hani mucit şey. Düşün kanal. Ve böyle bir şey yapıp uçabiliyor adam.
Yani takip sayısının artması lazım o zaman.
Değil mi? Yani. Gerçekten enteresan. Colin Furz diye bir kanal arkadaşlar. Daha doğrusu YouTuber. Böyle bir şey yapıyor. Enteresan bir cihaz olmuş. Ve uçurabilmesi bence daha da garip. Yani bizim YouTuber'lara bakıyorsun.
Sokak röportajı.
Adamın YouTuber'ına bakıyorsun ya. Sokak röportajı olsa o da iyi ya. Yok Porsche'dan kız kaldırdım. Yok şunu yaptım. Yok şöyle takla attım bilmem ne. Enteresan
ya,
işte.
Bu tür YouTube yani. Arkasında bir ekip falan yok bunun. Evde tabii. Oturuyor adam kendisi yapıyor.
Gerçi çalıyor Amerikan şey. Tarzı tabii. Amerikalıların şimdi böyle bir olayı var. Neden? Genel olarak ülkenin çok geniş olması, insanların bugüne kadar hep kendi işlerini kendisi yaparak bu yerlere gelmesi, kovboyların falan hep tek başlarına, çarelerine bakan insanlar olmaları falan öyle bir kültür geliyor adamlarda.
Evet.
Bu o kültürün bir parçası diye düşünüyorum. Bir de çalışma alanları var. Şimdi bizim evimizde 3+1 oldu mu öpüp başımıza koyuyoruz artık. Yani bir tane odan oldu mu ayrıca bilgisayarı koyabileceğin. Oo diyorsun ben artık orta gelirli hatta biraz üstünde yaşayan zengin bir insanım.
Adamların dev bahçesi var
ha, yani. Dev bahçesi var filan. Bizim villa diye zenginlerin hava attığı yerlerde onların orta gelir belki daha az sınıfı yaşayabiliyor.
Öyle öyle aynen.
Yani öyle bir şeydi rahatlıkları var tabii ki. Ülke çok büyük çünkü. Geniş geniş yerleşmişler.
Mesela Japonlar da çok çalışkan bir ama çıkmıyor. Niye? Evler bu kadar.
Evet. Yani, biraz öyle bir durum var. Bizim de mesela şu anda en büyük sıkıntımız o. Bizim de ülkemiz küçük değil aslında ama yerleşmeyi bilmemiş gibiyiz biraz.
Evet. Çok herkes bir yere toplanmış.
İç içe evet. Belki onları aşarsak ileride daha büyük yerlere gidersek diyorum ama bu yeni dönüşüm planı işte depreme dayanıklı evler yapılacak diye binalar yıkılıyor, yenisi dikiliyor ya binalar daha da küçülüyor.
Daha da küçülüyor.
Yani Türk insanının bence yapısına uygun değil küçük evler. Ama şu anda ne yazık ki depreme dayanıklı bak bir yerinde öleceksin hem bu 1 milyona satabileceksin diğeri 150 bin ediyordu falan diyerek insanları daha da küçük evlere sokuyorlar. 85 metrekare, 90 metrekare 3+1 diye isimlendirilen evler var. Biz eskiden 2+1 öyle ev gördük mü şey diyorduk. E işte ya sığarız falan. Hani. Öyle düşünüyorduk. Şimdi adam 3+1 öyle diyor. Hani Nereye tuvaleti koydun? Mutfak nerede? Yatak odası dediğin şey nasıl bir şey yani, değil mi?
Evet.
Hiç böyle bir hesap yok. O da garip bir olay. İnsanları daha küçük evlere sıkıştırdıkça arkadaşlar bireysel üretkenlik bence ölüyor.
Katılıyorum. Aynen yani.
Yani değişik makinalaştırıyorlar insanları işte. Yaşa, ölmemek için çalış. Hani.
Ya işte diyorum yani orada bir de birey olma şeyi var basitle biliyorsun.
Evet.
Belli bir yaşı geçtikten sonra hala yine 18'den sonra mesela sana birey olarak bakıyorlar. Burada ben işte 31 yaşındayım arkadaş. Annem arıyor, ne yedin falan.
Değil mi? Öyle bir durum var.
Hala soruyor yani. Evet. İşte evli arkadaşlarım var. Adam evlenmiş, çoluğu çocuğu var, hala bir şey yedin mi?
Ne yapıyorsun eve kızım? İşte ben de yurt dışına gidip geldim. Herkes soruyor bir, geldin mi? Nasıl geçti? İyi misin? İnince bizi ara filan.
Ya bir de 500 defa yurt dışına gitmiş gelmiş, evet, hala bir şey soruyor.
Öyle şey yok dediğin gibi. 35 yaşında adam olsam bile küçük çocuk olarak bakıyor.
Yani öyle sorunlar var maalesef.
Evlenmezsen zaten evden ayrıldığında garip bakıyorlar sana. Niye ayrılıyorsun ki filan hani. Biz de yaşasın.
Ne yaptın burada?
Aynen. Bir diğer haberim de Lego'dan geliyor. Lego Technics'i biliyorsunuz yani. Çok egzantrik, çılgın projeler çıkıyor bundan. Değişik değişik cihazlar yapıyorlar. Mesela kübik biliyorsun, bulmacayı çözen Lego'dan yine bir şey var. Technics'le yapılmış robotlar falan var yani bu tip çalışan. Şimdi ise Lego yeni Technics serisine inanılmaz detaylı bir 911 GT3 RS araç ekledi. Bu aracın arkadaşlar 2704 parçası var. 6 silindirli motorun bütün parçaları hareket ediyor. Ve vitesi falan değiştirdiğin dişliler geçiyor gerçekten. Hani fren balatalarından o süspansiyonların rengine kadar düşünmüşler. Eğer almak isterseniz de yurt dışı fiyatı 300 dolar olacakmış. Türkiye ne zaman gelecek? Türkiye fiyatı ne olacak? 300 dolarmış.
Evet. Bence gayet iyi fiyatı.
Bence de güzel. Kötü bir fiyatı yok gerçekten böylesi bir set için. Araç oldukça da büyük. Eğer meraklıysanız yurt dışından alabileceğiniz bir şey çıkmış. Haziran ayında piyasada olacakmış. Lego Technics mağazalarından satın alınabilecekmiş. Türkiye'de nedense Lego Technics pahalı. Acaba oyuncağa da ek vergi var mı diye düşünüyorum ben. Yani neden bu Technics malzemeler pahalı? Belki de euro fiyatıyla geliyordur Türkiye. O zaman
ya, zaten euro
gerçi euro ile dolar da yakın. O kadar da çok uzak bir farkları yok ama genelde ben çevremde Lego Technics parçaları almayı sevenleri gördüğümde yurt dışına gittiklerinde satın alıp geliyorlar.
Demek ki bayağı bir fark oluşuyor.
Evet yani. Modelde bulamıyorlar. Halbuki Lego Türkiye'de resmi olarak var.
Ya bir de müzik ses sistemlerinde de böyle mesela. Ben yurt dışına gittiğimde mesela arkadaşım bana getirir misin diyor. Bakıyorum abi bazı ürünler iki kat fiyat farkı var.
Müzikte falan çok fazla fiyat farkı evet, var. Vergi var çünkü o tarafta. Özel tüketim vergisi yüksek mesela görüntüleme sistemlerinde falan ama.
Bunda da olabilir ya, şaşırmam.
Belki yani. Olabilir evet.
Oyun tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar oyunların boyutu gittikçe artıyor. Bu nereye kadar gidecek hiçbir fikrim yok benim ama özellikle Türkiye gibi internet yani hızlarının evet yani yüksek, çok yüksek olmadığı, kota sorunları olan bir ülkede bu çok büyük bir sorun. Gears of War 4 Ultimate Edition'ın boyutu 80 GB. Yani bunun içinde tabii DLC'ler falan da hepsini göz önüne almak gerekiyor ama yani akıl alır gibi değil. İşte Uncharted'da yine yüksek. Birazdan onu konuşacağız. 70-80 GB yeriniz yoksa işiniz zor. Bunu ne kadar sürede indireceğiz? Orası da yani tartışılır.
Ya ben şey sıkıntısındayım. Data aslında belli paketler var. Yani tabii ki ADSL'e muhtaçsanız ne yazık ki orada size çok avantajlı paketler sunulmuyor ama şu anda fiber kullanıcıları ve kablo TV kullanıcıları Uydunet diye geçiyor. Onda öyle bir fantastik isim var ki bilmeyen insanlar hep böyle sürekli söylemek zorunda kalıyorum. Uydunet dediğimde hala daha bana uyduda mı bağlanıyorsun filan diyen var. Çünkü gerçekten saçma bir isim bence. Kablolu internet demek varken kablonet ya da. Neyse. Mesela orada gece kuşu tarifeleri filan var biliyorsun. Ya da 5 lira veriyorsun. Hı. Bir gün boyunca sana 100 megabit veriyor. İndirebiliyorsun öyle. Kotodan çok etkilenmiyorsun ama hani o tip tariflere sahip olmayanlar için dert. Asıl dert ne biliyor musun? Konsolların depolama alanı sınırlı Alkan.
500 GB zaten yer var.
Yani kaç tane oyun koyuyorsun ki? Bir de koyduğunuz DVD'yi de sabit diske kaydettiği için benim şu anda en büyük problemim PlayStation 4'teki 1 TB diskin bile yetmemesi ve oyunları silmek zorunda kalmam. Oynamadığın oyunu bile silmek istemiyorsun. Böyle manyak bir psikopatlık var yani. Ama giriyorsunuz böyle hiç alelade saçma sapan diyeceğiniz bir oyun 30-40 GB yer kaplıyor zaten PlayStation 4'ün içinde.
Ve Türkiye gibi bir ülkede eğer bir sıkıntı çekiyorsak batıdaki yani alım gücü yüksek böyle sürekli daha fazla oyun oynayan hemen hemen her çıkan oyunu almaya çalışan insanları düşünemiyorum. Yani
sürekli bir şeyleri silip yerine koyuyorlardır diye düşünüyorum.
Herhalde onlar yani. Bizden daha fazla sinir oluyorlar.
Yani bu konsollarda tamam oyunlar böyle olsun ama madem DVD'yi bile konsolun içine kaydetmeden oynayamayacaktık evet. Bari minimum bunları 1 TB, 2 TB olarak çıkarsaydım piyasaya.
Aynen 1 TB olması gerekiyordu. Neyse ki yeni işte sürümlerle birlikte onları piyasaya sürmeye
başladı. Şimdi bazı arkadaşlarımız arkadaş biz nasıl download edeceğimizi düşünüyoruz. Adam oyunu nereye sokacağını düşünüyor diyebilir ama dediğim gibi ben hani Uydunet kullanıyorum ve bendeki tarifede gece kuşu falan var. Akşamleyin bu konsolları bırakıyorum oyunları. Sabah inmiş oluyor zaten. Tamam, süper, sıkıntı yok süper. 50 megabitte.
Bir başka sıkıntı ise şu Gears of War'un Season Pass'i 50 dolar arkadaşlar. Şimdi oyun 60 dolar. 60 euro Avrupa'da. ve 50 dolar da DLC'sine veriyorsunuz. Şöyle bir sinir bozucu nokta var. Gears of War 4 ile birlikte 10 tane indirip paket geliyor. Harita paketi geliyor. Harita geliyor daha doğrusu. Bu 10 tane haritayı oynuyorsunuz ve her ay 2 tane daha ekleniyor buna. Tam 24 tane DLC harita geliyor.
İşte DLC haritaların çok olması problem. Yani bu sunucu bulamıyorsun sonra girecek, biliyor musun?
Onu bir yana bırak, yani hani 10 tane hiçbir işe yaramayacak, 24 tane daha geliyor. Mutlaka onu almak zorundasın.
İşte öyle oluyor. Ne yazık ki. Yani Battlefield'de de mesela o kadar fazla harita koyuyorlar ki yeni. Arkadaş grubuyla falan tam bulmuş oynuyorsun, sunucuda harita bir değişiyor.
Yani kafa yiyorsun, atıyor seni resmen.
Evet. Yani ya da girebileceğin sunucular çok düşüyor.
Evet. Ya işte bu çok büyük bir sorun. Resmen diyorlar ki artık bir oyuna en az 100 dolar vermezseniz bu oyunu oynayamazsınız.
Ya vallahi bak hep söylüyoruz ama biz bunun anketini yapmıştık ve anketten şu çıktı, biz memnunuz. Diyecek bir şey yok. Sen ne kadar konuşursa konuş. Bir tek editörler şikayetçi. Çünkü dünya genelinde editörler şikayetçi. Zaten biz de oradan ankete çıkmıştık. Hani oyun yapımcıları şunu söylemişlerdi. Ya siz çok ağlıyorsunuz editör olarak ama satıyoruz kardeş, kullanıcı memnun demişti. Biz de dedik ki gerçekten memnun musunuz? Şok etti bizi. Memnunlar. Onun için ses etme.
Ve şey
seni şöyle görüyor olabilirim. Hmm, pis fakir. Falan.
Vallahi ben fakirim
yani. 250 dolarlık şey için, 250 dolarlık şey için amma bağırdı.
Vallahi gerçekten vermem yani ben. Hani ben Gears of War 4'ü çok büyük merakla bekliyorum ama 50 dolar vermem. Kendimi kandırılmış hissediyorum çünkü böyle bir durumda.
Yani zaten konsolun yani kaç tane kendine özel oyunu çıktı da sen bir de bu oyunu 110 dolar yapıyorsun.
Evet. Yani çok büyük bir sorun bence. Battlefield demişken buradan Battlefield'a geçelim. Battlefield 5 2. Dünya Savaşı veya 1. Dünya Savaşı'na döneceğimiz konuşuluyordu. Şimdi geçmişe döneceğimizle ilgili bir kanıt daha ortaya çıktı diyebiliriz. Kickstarter'da Battalion 1944 adlı bir oyun vardı. Bu oyunun yapımcısı, ki çok küçük bir stüdyo böyle, Kickstarter'dan bağış yoluyla bu projelerini gerçekleştiriyorlar, başarılı oldular. Electronic Arts'a davet edilmiş veya DICE'a geliştirici ekibe ve oyun gösterilmiş, şey demiş sadece işte beni davet ettiler ve gördüklerim karşısında çok etkilendim. Şimdi niye bu adamı davet ediyorlar?
Evet.
Şimdi bu adam 2. Dünya Savaşı oyunu yapıyor. Muhtemelen Battlefield 5'te zaten söylentiler vardı daha önceden de. 2. Dünya Savaşı veya 1. Dünya Savaşı döneminde geçecek. Ama Mesut'un daha önceki bir yorum vardı. 1. Dünya Savaşı'ndaki silahlar olsun, uçaklar olsun.
Tabii çok o kadar etkileyici değiller ne yazık ki.
O yüzden muhtemelen 2. Dünya Savaşı
olacak. Yani olacaktır. Pat ettikten sonra şak şak şak silahı değiştirip bir daha ateş ettiler.
Sonra bizim, elinde kalıyor.
Yani bizim oyuncuya uymaz yani. Hele uçaklar falan böyle elle bombayı bırak falan hani. Yani. Şöyle bakarak falan keşif yap. O bize çok uymaz. İkinci Dünya Savaşı'na şöyle dönme fikri gelişmiş olabilir firmada. Şimdi son dönemde tank savaşı oyunlarına bakın. Uçak savaşı oyunlarına bakın. Hepsi zaten İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyor.
Gayet tutuyor.
Zaten İkinci Dünya Savaşı tankların yoğun olduğu. Hani bir savaş. Gelişen teknolojide çok ileri gidemiyorlar. Çünkü ileri götürdükçe cihazların çok gelişmesi lazım. Bu da şeyi engelliyor. Yapımcıları ve oyuncuları engelliyor. Çünkü piyadenin çok güçsüz olması lazım orada.
Evet.
Yani diğer cihazların piyadeleri yok ediyor olması lazım. Dikkat et, Battlefield serisinde hep bir dengesizlik vardır. Tank ateş eder, dibine top mermisi düşer ama ölmezsin piyade olarak.
Halbuki hava uçman lazım.
Tankın topu piyadeye etkisizdir. Hani mecbur böyle yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü tanktan bir binaya ateş ettiğinde o binanın normalde ortadan gitmesi ya da ortadan gitmiyorsa bile içerideki herkesin ölmesi lazım.
Evet.
Ya da ağır hasar alması lazım. Yapmıyorlar bunu. Şimdi 2. Dünya Savaşı'na dönerek en azından bunu dengeleyebilirler diyeceğim ama tabii 2. Dünya Savaşı'ndaki tanklar da ölümcüllü.
Evet.
Ya bana şey çok garip geliyor bu tip oyunlarda. İsterseniz tankın içindesin, top mermisinden binaya ateş ediyorsun, adama ateş ediyorsun, adam koşmaya devam ediyor. Yakında düşüyor mermi, yine bir şey olmuyor.
Evet. Yani. Bir de bu DICE gerçekçilikle ön plana çıkmaya çalışan firma. Binalar yıkılır biliyorsun.
Gerçi yıkılmıyor. Artık son Battlefield'lerde yıkılmıyor. Aynen. Nedense onu bıraktılar geri. Ben anlamadım
Bad
neden
Company olduğunu. Bad Company 2'de falan inanılmaz iyiydi.
Çılgındı.
Sonra bıraktılar. Umarım şu Bad Company 2 yerine bir oyunla gelsinler de hangi dönemde geçerse geçsin umudu.
Yıkılsın da bir şeyler değil mi?
Aynen. Yani beklentilerim o yönde.
Bir de şeyi de merak ediyorum doğrusu. Firmalar acaba yeni oyunları çıkarttıklarında mesela yeni nesil silahlar koyduklarını silah üreticilerine acaba lisans parası falan veriyorlar mı? Geçmişe döndüklerini bundan mı kurtarıyorlar?
Hı.
Biraz o yüzden de bir geri dönüş olabilir. Diğerinde geleceğe gidiş var mesela. Hiç bildiğin silahları kullanmıyorsun.
Evet ya, yepyeni teknolojiler
tabii,
falan.
Öyle aynen. Bir şey var.
Olabilir.
NSA skandalını hatırlarsınız. Çok uzun süre konuştuk. Neydi? Bu Amerika herkesi dinliyormuş. İşte içeride çalışan birisi bunu ifşa etti, Snowden. Ve ondan sonra evet, Rusya'ya kaçtı. Hala daha Rusya'da. Rusya'nın korunması altında aslında bu şahıs. Snowden'ın bir filmi geliyor ve film tabii ki biraz olayı daha böyle abartılı, şaşalı bir şekilde ele alıyor. Genel olarak baktığımızda Oliver Stone isimli, ya ben Hollywood sinemasından kesinlikle kimseyi tanımam. O yüzden şimdi size burada çok tanıyormuş gibi söylemeyeceğim. Oliver Stone isimli bir yönetmen varmış. Bu usta yönetmen arkadaşlar, hani muhalif tavrı varmış, politik yanı varmış biraz. Öyle tanınan bir yönetmenmiş. Başrolde de Joseph Gordon-Levitt'i görecekmişiz. 16 Eylül'de sinemalarda olacakmış. Fragmanı izlemenizi tavsiye ederim izlemediyseniz. Bana şeyi hatırlattı ya, bundan önce çıkmış bu tip, bu temaya sahip bütün filmler benzer bir şekilde işlendi.
Ya benim sevdiğim bir Bourne serisi vardı işte, kimlik serisi. Çok iyiydi gerçekten.
Bourne ama bundan tabii farklı. Orada adam kaçmıyor.
Evet,
orada adam geri geri
avcı.
Evet, millet avlıyor.
Burada da ya çok abartmışlar film sinema trailer'ı ya. Yani ben gördüm, Edward Snowden'ın konuşmalarını dinliyorum ben mesela. Adam diyor ben ajan olarak yetiştirildim diyor. Anlatıyor ama burada adam süper kahraman yapmışlar resmen.
Biraz öyle. Kaptan Amerika gibi yani.
Eğer bu filmi izleyip Edward Snowden hakkında bilgi almak isterseniz çok sizi yanıltır. Onun yerine bence açın YouTube'da, hatta Türkçe altyazılı olanlar da var. Konuşmalarını dinleyin falan. Çok bilgilendirici, çok güzel şeyler söylüyor. Benim hayran olduğum, çok saygı duyduğum bir kişi.
Evet ama genel olarak tabii ki filmin teması da Amerika hepinizi izliyor temasına.
Aynen.
Odaklanmış
biraz
durumda.
Amerika'yı övüyor yani aslında. Bakın
yani
ne kadar güçlü.
Teknolojik falan gücünü gösteriyor tabii. Snowden'ın bu olay karşısındaki şok oluşları falan var mesela hani oralarda. Onlar işlenmiş. Bakalım göreceğiz hani nasıl bir film olacak, kaç puan alacak. IMDb puanı benim için önemli.
Ben söyleyeyim 6 en fazla.
İşte 6'yı geçmedi mi izleme zaten o filmi biliyorsun. Ben onlara Show TV filmi diyorum. Öğleden sonra kuşağı. AMD Radeon Pro diyor ekran kartı ile ilgili testler gelmeye başladı. Biz de ekran kartına sahip olmadığımız için test yapamıyoruz ne yazık ki. Ama 4K'da Fury X'i %60'a varan oranda fark atabiliyormuş. Bu en yüksek oranlar. Yani en yüksek yerde %68 falan fark edebiliyormuş. En düşük yerde de Division'da gerçekleşmiş. Bu %32'ye kadar düşüyormuş. %30'lara kadar fark. Ama enerji tüketimi enteresan. Çünkü biliyorsunuz ProDio çift işlemcili özel bir kart. Aslında Fury X2 olarak biz bekliyorduk ama ProDio olarak isimlendirdiler. Fiyatını yüksek tuttular ve dediler ki bu sanal gerçeklik kaskları için ve 4K için geliştirilmiş bir ekran kartı. Hani 4K yeter yetmez bunları test etmeden söylemek zor ama enerji verimliliği konusunda iyi işler çıkarttıkları belli. Çünkü Fury X 266 watt tüketirken aynı sistemde aynı oyunda 293 watt tüketerek performans sergileyebiliyormuş ProDio. 980 Ti'nin de 272 wattmış aynı sistemdeki güç tüketimi, çok birbirine yakın. Hı hı. Çift işlemcili 8 GB HBM2 bellekli bir ekran kartı olarak düşündüğünüzde oldukça iyi değerler eğer almayı düşünüyorsanız. Yani şu an için tabii ki bence kötü bir zamanlama olur.
Evet. Beklemek devam eder.
Yeni mimariye sahip ekran kartlarının arifesindeyiz. Nvidia tarafında bir sürü sızıntı olmaya başladı ama sızıntıları doğrulamadan ben haber yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. İşte GDDR5X'de gelecek, HBM2'ler geç kaldı filan tarzında. Bakalım göreceğiz orada neler yapacaklarını. Çünkü X sızıntıyı haber yaptık. Ondan sonra gelen bilgileri gördük ki keşke dedim X sızıntıyı da haber yapmasaydık. Çünkü X sızıntılar şunu gösteriyordu. Mesela 980 Ti'nin yerine gelecek ekran kartı 980 Ti'ye neredeyse 1,5-2 kat fark atıyordu. Sonra bazı sızıntılar geldi. Öyle bir şey yok. %20-25'lik bir farklar var. Şimdi bazı sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yok güç kaynağı kullanacak, yok kullanmayacak, yok güç girişi olacak, olmayacak diye. En iyisi firma bilansmanı yapsın. Hmm. Bir görelim ne varmış ne
ama
yokmuş.
Ama iki kat falan beklemeyin. Kolay değil o işler.
Kolay değil. Belki de olabilirdi. Hani bilmiyoruz. DirectX 12'nin hani testleriyle beraber gösterdikleri değerlerdir belki özel spesifik oyunlarda.
Ya bir de DirectX 12 dedik de bayağı. Şimdi birazdan Forza'da bahsedeceğim. Hani oyuncular beklekleri şu an için bulamadılar.
Bulamadılar değil mi? Evet. Biraz öyle bir durum var ne yazık ki.
Buradan oyun tarafına geçtiğimizde ise Uncharted 4'ten bazı haberler var. Oyun 50 GB'lık yer kaplayacak konsolda ve bunun yanında 5 GB'lık bir ilk gün güncellemesi var. Oyun bildiğiniz gibi 10 Mayıs'ta piyasaya çıkıyor ve PlayStation 4'ün şu an en çok beklenen oyunu. Oyuncular hani PlayStation 4 olup da bu oyunu almak istemeyecek oyuncu azdır diye düşünüyorum.
Evet. Yani mutlaka alınması gereken oyunlardan. Aynen.
Ama garip bir şekilde mesela 40 milyon sattıysa inanın Uncharted Tıt'ın satışları 10 milyon olmayacaktır. Daha önceki şeylerde de gördük.
Bu sefer öyle belli olmayabilir abi.
Çünkü PlayStation 3 80 milyon satmıştı. Uncharted'ın satışları 10 milyona yine ulaşmamıştı.
Öyle ama bu seferki nesilde oyun yok.
Gerçi değil mi?
Yani diğer nesilde bir sürü oyun vardı. Alacağım bir sürü oyun vardı. Bunda oyun yok. Bir de şöyle bir şey yok. Şimdi yeni jenerasyon dendiğinde hepimizin hayali neydi? PlayStation 3'ün o ara introlarında gösterilen grafiklerin gerçek olması. Uncharted 4... Bu hayale en çok yaklaşan oyunlardan bir tanesi. Özellikle karakter modellemesi kısmında. Dikkat et. Yani Nathan'ın üstünde inanılmaz durmuşlar. Evet. Tamam ilk gösterilen video ile alakası yok belki ama yine de o PlayStation 3'te ara sahnelerde o bizim introlarda gördüğümüz CGI grafikler, hı-hı, şu anda gerçek zamanlı oynanabilir hale gelmeye ben yaklaşmış durumda.
Daha iyisini görmedim de zaten.
Evet yani. Şu anda PlayStation 4'ün büyük ihtimalle karakter animasyonu ve karakter modellemesi bakımından en iyi oyunu olacak. Hı-hı. Çevre nasıl olacak hep beraber oynayıp göreceğiz. Açıkçası videolarla çevreyi değerlendirmek, ben de bir değerlendirmede bulunduğum zaman bana çok kızmışlardı ama iyi veya kötü demek aslına bakarsanız yanlış. Oyun, hı-hı, çıktığında hep beraber göreceğiz bunu.
Az kaldı zaten.
Evet, çok az bir şey kaldı. Hatta çalınan oyunlardan bazıları forumlarda dolaşıyorsa bize de göndersinler.
Oraya da değinelim. 10 bin adet Uncharted çalınmış.
Bir bakalım da söyleyeyim. Bakarak konuşalım.
Evet. İngiltere'de çalınmış. Buraya kadar gelirim bilmiyorum. Gerçi bazı okuyucularımız yorum yapmışlar da şey demişler işte benim toptancıya gelmiş falan sallamasyon da olabilir çok.
Belli olmaz bu işler abi. Biliyorsun biz böyle incelemeler için bazen toptancılardan oyun aldığımız oldu
evet, önceden. Evet yani firmalar bize bazen geç yolluyorlar. Evet. Veya tam oyun çıktıktan sonra yolluyorlar. Biz çıkmadan önce aldığımızda oluyor. Buradan Forza Motorsport 6 Apex'e geçiyorum. Biliyorsunuz Forza Motorsport serisi Xbox'ın en önemli oyunlarından birisiydi. Artık bütün oyunları PC'de gelecek. Forza Motorsport 6 da Apex Edition adı altında PC'ye geliyor. Bu oyunun sistem gereksinimleri açıklandı. Eğer 970 GTX 970 veya Radeon 290X yoksa elinizde bu oyunu 1080p ve 60 FPS'de oynayamayacaksınız.
Ama Xbox'ın da böyle çalışıyormuş. Bak sen.
Xbox'ın da böyle çalışıyor. Tabii şöyle bir şey daha.
Bu Microsoft'un biraz şeyi de oldu biraz. Hani bak bizim konsol aslında güçlü. Sen hakkını yedin ama bak aynı oyunu çıkarttım nasıl yavaş çalışıyor.
Aynen. Ama PC'de şöyle bir şey de var. Medium ayarlarda mı Xbox'ta çalışıyor yoksa ultra ayarlarda mı o yani şeyde çalışıyor?
Şey olabilir.
Yani grafik detay seviyesi ne olacak o konuyu bilemiyoruz.
Aynı tutarlar. Gördüğün gibi yani Quantum Break'i nasıl rezil ettiler. Evet. Büyük ihtimal hiç PC'ye ekstra bir şey yapmazlar.
Eğer tabii bu oyunu 4K'da oynamak istiyorsanız arkadaşlar 980 Ti veya Radeon Free şart. Bunlar olmasa da 4K hayal. Kaç tane oyuncuda bu var? Dediğim gibi hani yani yurt dışında
az değildir. Yani çok az değildir. Ama tabii ki çoğunluk 970 veya daha aşağısı seri ekran kartları kullanıyor.
Gerçi 970 son dönemlerde bayağı yaygınlaştı.
Çok satan bir kart.
Yani çok fazla var. Artık hemen hemen çoğu oyun özellikle Microsoft'un yayınladığı oyunlarda 970 istiyor arkadaşlar.
Referans kartı oldu.
Aynen, Windows 10 ve DirectX 12 doğal olarak da mecburi. Evet. Şunu da söyleyelim. Oyunun 5 Mayıs'ta herkese açık betası başlıyor. Biz de burada deneyeceğiz. Bakalım oyun PC'ye nasıl uyarlanmış. Siz de bu beta'ya katılabilirsiniz. Şimdiden yine de bilgisayarınız yükselmekte şey var.
Ben şeyi merak ediyorum burada. 970 aslında 290X'te karşılaştırıldığında 290X tam olarak 970'in muadili bir kart değil. Ama DirectX 12'de AMD'nin iddiası biz daha güçlüyüz. Biz daha çok performans veriyoruz kısmında. İki kart aynı performansı verirlerse AMD burada kanıtlamış olabilir kendini. Hı. Hani biz daha iyisini yapabiliyoruz DirectX 12'de kısmını. Bakalım göreceğiz. Hani ikisini değerlendirmek lazım oyun çıktığında.
Son olarak da 63 araba ve 20 tane pist olacağı söyleniyor. Fakat oyun free to play olacağı için bunların ne kadar açık bilemiyorum. Bir betası çıksın her şey daha netleşir arkadaşlar.
Evet. Dünyanın en kalabalık nüfusu artık Facebook'ta demişler. 1.65 milyar aktif kullanıcıyı geçmiş adamlar.
Çin'i geçmişler.
Aktif kullanıcı ha bu şey değil kayıtlı değil. Kimdir kayıtlı ne kadar vardı yani uçuk miktarda sayıya ulaşmışlar. Çeyrek bazda %3.77'lik bir artış olmuş. Kimse bu kadar bir artış beklememiş. Zaten o kadar büyükler ki daha nereye büyüyeceksin gibi bekliyorlarmış. Bunların zaten kaçı bot onu da merak ediyorum. Hani saçma sapan o robotlar var ya sağdan soldan gelen ama tabii ki çok ciddi rakamlar. Aktif kullanıcı olarak baktığınızda inanılmaz büyük rakamlar. Ama şöyle bir durum var. Mesela mobil kullanıcı oranı %91'miş. Bunların çoğu cep telefonundan giren kullanıcılarmış.
Ben de artık yani hiç bilgisayardan girdiğimi hatırlamıyorum.
Evet. Gelirlerin de %80'i mobilden gelmiş zaten.
Ha, çok iyi.
Evet, enteresan bir şekilde mobil uygulamanın yükselişi var. Ben de hemen güne yazdım dedim bizim mobil uygulama çıkıyor. Gelir modeli nasıl oluştu? İlerideki maaş zamları için benim için önemli bir şey bunu okuduktan sonra. Demek ki mobilden ciddi para kazanılıyor ve bir uygulama çıkartırken belki uygulamadan önce yani nasıl bir uygulama yaparımdan önce ben bu uygulamadan nasıl para kazanırım mı? Düşünüp kullanıcıları rahatsız etmeden reklam göstermek lazım. Çünkü Facebook'un uygulamasında seni rahatsız eden reklamlar yok.
Yok evet.
Tamam saçma sapan sponsorlu araya böyle içerikler geliyor.
Instagram'da da geliyor.
Şu sıra sürekli Scorp görüyorum nedense yani. Es geçmeme rağmen programı hiç yüklememiş olmama rağmen sürekli onu gösteriyor. O da sponsorlu içerik tabii olarak geçiyor ama yani rahatsız etmiyor şak diye geçiyorsun kaydırırken.
Gerçi şeyler Twitter'da da olsun Instagram'da olsun benzer şeyler var yani. Hani,
tabii.
Reklamlar var. Neyse ki dediğin gibi çok fazla rahatsız etmiyor. Benim en çok hoşuma gitmeyen şey işte YouTube'da biliyorsun yeni bir reklam şeyi başlayacak diyorlar. Yani zorunlu 6 saniyelik reklam.
Zaten Amerika'da öyle. Şimdi bizim Türkiye'de ister istemez zorunlu reklam nasıl olabilir falan diyorlar ama yurt dışına gidin Almanya'ya falan geçemiyorsun. 1,5 dakikalık reklamlar var mesela geçemiyorsun.
Ya çok sinir bozucu ya. Yani.
Evet.
Yani
Türkiye'de seçenek var. YouTuber'lar seçmiyor bunu genelde Türkiye'de ama yurt dışına baktığınızda adam öyle değil. Benim içeriğim kaliteli diyor. Çünkü orada şimdi incelemeyi falan izlerken başında çıkıyor. İçerikleri de adamların para harcayıp yaptığı içerikler tabii ki. Bizimkiler gibi öyle yok takla attım, şaklavanlık yaptım, şu acıyı yuttum.
Bacağını kameraya kaldıranlar.
Ha, öyle değil yani. Öyle olunca tabii ki adam da bir şey istiyor bundan. İzleyeceksen diyor, bedelini ödeyeceksin diyor. Hı-hı. Ona da zorunlu. Doğru. Bizde şimdi 4 saniye. Şimdi o 4 saniye 6 saniye yapacaklarmış mobil kısmında zorunlu olarak. Hı-hı. Bakalım ne değişecek. Bakalım zaten yani. 4 saniyelik reklamlar var biliyorsun. Hı-hı. Onu 2 saniye daha uzatacak. Niye bu kadar tartışıldı onu da çözemedim.
Değil mi?
Zaten saniye. 4 saniye reklam var. Geç butonuna böyle basıyorsun. Bir de o kadar komik ki yani şöyle bekliyorsun 4 saniye. Sürekli el orada basıyor böyle. 4 saniye biter.
Fadi ya falan.
Geçiyorsun. Bu arada YouTube'da arkadaşlar 20 saniye izlemezseniz para ödemiyormuş firmaya. Ha. Yani firma para ödemiyormuş YouTube'a, evet.
Ya aslında mantıklı yani.
Aynen. Aslında ilk spotu 4 saniyede verdiğin 40 dakikalık şeyler yapıp yani böyle sıkıcı şeyler. İlk spotu görecek, ondan sonra sıkıcı devam edecek 20 saniye geçsinler diye. Olur ya da yani. Şey diyeceksin, rica edeceksin. Yani benim sloganım bu. 4 saniye sonra diyeceksin geç butonuna bas lütfen lütfen.
Hani. Ha, yakında şey olabilir böyle 30 saniyede bir şey anlatan kanallar çıkabilir.
Olabilir vallahi.
30 saniye zaten 20 saniye izlemişim izleyeyim falan gibisinden hani öyle şeyler de olabilir gerçekten de.
Şimdi belki bir saç vardır. Kurutma makinesine geçelim. Pek bizlik bir şeyler değil bunlar artık saç aynen kurutma ya. Makineleri falan ama Dyson süpersonik bir saç kurutma makinesi gösterdi arkadaşlar ve Dyson her ürünü gibi bunda da böyle bir sürü piyasadaki ürünlerden farklılık gösteren yan var. Mesela içindeki jet motoru 110 bin devir yapıyormuş dakikada ve evet,
korkarım kullanmam onu ya.
Daha öncesinde biz fanlarını göstermiştik bunların. Alttan üflüyor, yukarıda bir şeyden dönüyor, hava türbününden geçiyor ve eşit bir şekilde dışarı veriyor. Yani ortası boş bir fön bu. Fan tam o tuttuğun yerde çalışıyor. Böylece aslında eşit hava akışı, yoğun hava akışı sürekli olarak geliyor. 4 farklı sıcaklık ayarı var ve sıcaklık bir mikroçip tarafından saniyede 20 kere kontrol ediliyor. Saçına fazla ısı gitmesi engelleniyor falan gibi böyle. Ekstrem değişik şeyleri var böyle. Diğer fön makinelerinde kolay kolay göremeyeceğiniz şeyleri var. Mesela bazı fön makineleri şey diyor, iyon veriyorum saçına. Hani kafa derini besliyorum falan diye ama saç çıkarttığını görmedim. Ben kullanıyorum öyle bir şey. Yani burada... Fiyatı sadece biraz garip çünkü 50 ay çalışıp 38 milyon pound harcayarak yaptık biz bunu. O yüzden sizden 300 pound para istiyoruz demişler. Yaklaşık olarak 1200 liralık bir fiyatı var saç kurutma makinesi.
Saçım olmadığına sevindim.
Yani şey elbise kurutma makinesinden daha pahalı o kocaman makineden evet. Küçük hali. İşte Dyson'da böyle şey var. Mucitlikler yapıyor. Bir şeyler buluyor. Bir fark yaratıyor o tarafta. Ve işi bu adliye getirip kullanıcılardan parasını isteyebiliyor. Mesela... Biz Dyson'la konuşurken şey diyordu, bizim sayemizde diyordu, diğer üreticiler de ucuz süpürgelerini pahalıya satmayı başarabiliyorlar artık diyordu. Çünkü biz sonuçta bir teknoloji farkı ortaya koyup çıtayı yükseltip pahalıya süpürge satıyorduk. Dyson o fiyata satabiliyorsa demek ki süpürge o fiyata gidiyormuş deyip onlar da diyor hiçbir şekilde bizim benzer teknolojiye sahip olmayan süpürgelerini benzer fiyatlardan satıyorlar artık diyor.
Ya birazcık daha düşük fiyata satsa bile kullanıcıların evet. Hareketini çekiyordur.
Yani. Çekiyor ve satabiliyor. Şimdi diyor ki adam 3000 Dyson. Ha 1200 lira buna verebilirim falan diyor. Hani evet. 1200 lira o zaman ucuz geliyor sana. Değil mi?
Hatta şöyle bir şey var.
Şimdi o firmalar böyle sağlıyormuş diğer firmalar yani. Rakiplerinde böyle avantajlar veriyorlarmış.
Şöyle 3000 lira olsa diğeri de 500 lira olsa diyelim tamam mı? O zaman onu almayacak.
Onu almıyor.
Almaz. Çok dandikler.
Ama evet, öyle bir fiyatlandırma yapacaksın ki işte değişik psikolojiyle oynuyorlar. Bu pazarlamacıların fiyat koyarken ki işte şeyleri satışçıların falan.
Demek ki harbiden yarar dokunuyormuş evet. Onlara yani. Oyun tarafına geçtiğimizde ise her sene gördüğümüz artık yani alıştığımız ailemizin bir parçası gibi olan Call of Duty'nin yeni oyunun ismi de ortaya çıktı. Call of Duty Infinite Warfare olacak muhtemelen oyunun ismi. 3 Mayıs'ta bu oyunun duyurusunun yapılacağı söyleniyor. İşte duyurulsa çok da ilgi çekmez herhalde o kadar yeni oyun arasında.
En büyük ihtimalle.
O yüzden biraz erken duyuracaklar. PlayStation Store'da yanlışlıkla göründüğü söyleniyor ki olabilir. Bunun yanında Call of Duty serisi de yavaş yavaş Remastered'a geçmeye başlıyor. Biliyorsun 4. oyun senin Call of Duty Modern Warfare'in remaster sürümü de Infinite Call of Duty Infinite'in özel sürümünün yanında ücretsiz verilecek.
İyi güzel, kötü değil.
Senaryo modu.
Ama özel sürümü gitme 2 oyun fiyatı olacaktır.
Yani muhtemelen. senaryo modu olacakmış sadece. Multiplayer modu olmayacakmış. Ayrıca ne satarlar mı bilmiyorum ama satarlarsa alacak olan çıkacaktır mutlaka.
Yani olur. Ne bileyim Remastered niye oynayayım ki Warfare'i bir daha?
Değil mi? Zaten bence güzel yani.
Yani aklında güzel bir hatırası var zaten. Daha onun üstüne Remastered'a bakıp rezil etmenin bir anlamı yok.
Kesinlikle.
Çünkü Remastered'lar hiçbir zaman o beklentiyi veremiyor. Yani o işte yeni konsolda yeni grafiklerle oynuyorum diye bir hissiyat yaşayamıyorsun.
Evet çok. Evet çok zor. Yani bazen öyle oyunlar oluyor ki grafikleri her şeyi geliştiriyorlar. O da 100 tane bir tanesi.
Evet çok az.
Oluyor yani. Diğer haberimiz ise Dark Souls, daha doğrusu Souls serisiyle ilgili. Geliştiriciler Dark Souls'un artık bittiğini, hatta Bloodborne gibi bir oyun da artık gelmeyeceğini, artık yani asıl yapan kişi From Software'in yani geliştirici ekibinin başına geçti. Benim için bu seri bitti diyor. Yani ben yapacağımı yaptım diyor. Bundan sonra yeni oyun düşünmüyorum diyor. Belki diyor bundan diyor hani 5-10 sene sonra diyor birisi gelir diyor. %0 ihtimal diyemem ama o da yok.
Kulaklarının çınlamasından bıkmış adam artık. Yani yeter demiş. Aynen. Uyuyamıyorum artık.
Dark Souls, Dark Souls. Evet. 3 tane indirebilir içeri gelecek arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bu yıl sonunda. Diğeri önümüzdeki yılın başında. Son içeriğin ise daha şeyi bilinmiyor. Tarihi bilinmiyor. Şunu da söyleyeyim, sizin PES'in içinde ilk iki tanesi var. Üçüncü ile ilgili hiçbir bilgi yok. Oyuncunun çok istediği bir remastered vardı, remastered demişken. Demon's Souls olsun remastered sürümü gelsin diyorlardı. PlayStation 3 için çıkmıştı ve belki de gelmiş geçmiş en iyi RPG oyunlarından birisidir. PlayStation 3 döneminde zaten en iyi RPG, yılın oyunu gibi ödüllere layık görülmüştü. Bu oyunun remastered sürümü gelmeyecekmiş arkadaşlar. Biz diyor yeni şeyler yapmak istiyoruz. Artık remastered ile falan uğraşamayız diyor. Beni de çok rahatsız etmedi. Aslında remastered'a gelse yine bir bakarım ama adamlar demek ki geleceğe bakıyorlar.
Yani. Evet, güzel bir şey bu. En azından yani para kazanabilecekleri bir yeri görmeden rağmen uğraşmıyorlar. Kaliteyi kaliteli bir şekilde arkada bırakıyorlar.
Evet, saygı duyduğum firmalardan birisi.
Evet, rezil etmiyorlar olayı. Ben kısa kısa birkaç haber vereyim. Biliyorsunuz Nokia'nın Ozu isminde bir kamerasından bahsetmiştik. Profesyonel 360 derece videolar çekmenize yarayan bir kamera. Disney yeni filminde bunu kullanacakmış arkadaşlar. The Jungle Book'un çekimlerinde 360 derece bu kameradan yararlanacaklarmış. Kameranın teknik özelliklerine kısaca değinelim. 60 bin dolarlık bir kamera bu arada. Hani alır mıyım almaz mıyım diye teknik özellikleri dinlemeyin. Burayı direkt es geçebilirsiniz. 195 derece geniş açı gören 8 adet 2K'ya 2K sensörle donatılmış bir kamera bu. 500 GB'lık bir sabit diski var ve 45 dakika kayıt alabiliyor 30 FPS'de. Profesyoneller için düzenlenmiş. Tamamen 360 derece ses falan kaydı da üstünde mevcut. Ve profesyonel ihtiyaçlar gözetilerek yapıldığı için de işte yani profesyonel ihtiyaçlar derken nedir bu? Bir film setinde bir kameramanın, yönetmenin ihtiyaç duyabileceği şeyler göz önünde bulunarak geliştirilmiş. Yani bir aksiyon kamerası olarak falan geliştirilmemiş. Yani
evet, şunu söyleyelim. Profesyonel sözünün anlamı şu aslında, para kazanmak.
Evet. Yani. Bu işte ekmek yiyen adamların nasıl ekmek yiyeceklerine hani karar vermişler buradan, onu söyleyebiliriz. Bakalım nasıl film çekecek? The Jungle Book'un aslında Disney tarafında bir 360 derece demosu da yayınlandı. Bakabiliyorsun, bir ufak bir intro yapmışlar. Eğer kartboardunuz falan varsa Google Cardboard ya da işte Gear VR tarzı bir gözlüğünüz varsa takıp en azından orada o deneyimi bir görebilirsiniz. Ama sinemada ne yapacaklar, nasıl sunacaklar bunu bilmiyorum. Belki hani Google Play Store'da falan film indirirken 360 derecelik versiyonu da indirebilirsin. Bilmiyorum, öyle bir şey yapabilirler belki.
Aynen.
Zotac'tan sırtınıza göre sanal gerçeklik sistemi nedir bu? PC ile pili birleştirmişler sırt çantasında. Böylece sanal gerçeklik kaskını direkt olarak bu çantaya bağlıyorsun ve özgür oluyorsun.
Özgür de şimdi odanın içinde ne kadar özgür olabilirsin, o da var yani.
Yani ama en azından o kablo seni limitlemiyor artık. Kablolardan kurtulmuş oluyorsun bir nevi. Sırtında tamam sistemi taşıyorsun. Pin ne kadar gidiyor, sistemin gücüne gibi bu tip detayları vermemişler ama bence iyi bir
o zaman ağırlık da
gösterge. Evet. Ya bunu aslında dizüstüyü de takarak yapabilirsiniz ama işte dizüstülerin de gücü biliyorsunuz adaptörü takmadığınız sürece şey değil. Zaten tam gücünde çalışmıyorlar.
Aynen, verimli değil.
Ve çantada yanar büyük ihtimalle. Çantayla beraber alev alırsın, haberin olmaz böyle. Yanıyorsun oğlum. Evet yanıyorum falan derseniz savaşıyorsun
ya. Fuat abi.
Aynen, hissediyorum
gibi. Bence o yüzden Sony'nin buradaki pazarlama stratejisi oluşuma gidiyor. Bunu diyor biz PlayStation VR'ı oturarak oynamanızı öneriyoruz diyor. Bence oturarak en güzeli. Çünkü kazaları falan gördük. Televizyonun camını kıranlar.
Zor zor
evet. Elini kolunu etrafa vuranlar falan hani.
Bu arada tehlikeli bir Windows'tan açığı keşfedilmiş ve Windows 7'den 8'den beri olan bir açıkmış. Bu açık ne? Kötü niyetli kişiler sizin haberiniz olmadan arka planda program çalıştırabiliyorlarmış. Fantastik geldi bana.
Malware'ler yaşadı.
Ve yani o kadar kolaymış ki bu açıktan yararlanmak. Yeter ki uzaktan erişime müsait olsun bilgisayarınız. O güvenlik falan hiç anlamadan içeri giriyormuşsun. Log falan da tutulmuyormuş. Yani bilgisayar hiçbir şekilde öyle bir erişim yapıldığını kayıt almıyormuş. Anlayamıyorlarmış. Millet de şey demiş işte NSA için yapılmış açıklardan birini adamın teki keşfetmiş.
Olabilir demişler. Abi.
Çünkü Microsoft tarafından açıklama gelmedi. Bakalım kurumlara özel, özellikle kurumlarda çok büyük sıkıntıya yol açabilecek bu açık nasıl kapatılacak? Ne diyecekler bu konuyla ilgili?
Biliyorsun FBI Apple skandalından Microsoft'a devlet tarafından evet, biraz şey olmuştu.
Ve NSA yani. Skandalında da biliyorsun söylenen iddialar bunlar. İşte firma zaten açık kapıyı bırakmıştı, biz girip çıkıyorduk falan diyorlar yani.
Evet, olabilir aynen.
Son haberimse Almanya'dan. Bu bizi sevindiriyor. Şimdi bak bizde şöyle bir şey var. Bu benim için de böyle birazcık oluyor. İçinde görüyorsun. Avrupalı ya da Amerikalı bir şey devletten yani batılı devletlerden bir tanesini bir üç kağıt falan gördüğün zaman aa bak bunlarda da oluyormuş. Bunlar da dürüst adamlar değilmiş falan diyorsun. Mesela Japonya'da Mitsubishi'nin bu yakıt skandalı falan çıktı. İşte adamlar kandırmışlar yine uzun süre devleti. Şey dedi millet. Aa hani gururlulardı falan hani. işte gidin siz de bizim gibisiniz. Aa falan hani hepimiz üçkağıtçıyız falan. Öyle falan dermiş gibi yani bizim gibisiniz derken ama öyle bir şey görüyorum yani yorumlarda. Geyini yapıyorum tabii ama Almanya'da arkadaşlar nükleer santralde usulsüzlük ortaya çıkmış. Bir çalışan yapmadığı denetimleri yapmış gibi aktarmış. Düşün senin orayı denetlemen lazım. Nükleer santral bu. Ne alacak ya? Hep aynı veriler çıkıyor diye. Adam verileri doldurmuş yollamış.
Bir de ortaya çıkmış. Neyse ki çıkmış ortaya yani.
Çıkmış ama nasıl çıktı kim bilir. Bir başka denetlemede ortaya çıkmış bu da. Ve
yani bir
işte,
de korkunç bir şey nükleer santral abi.
Nükleer yani. Santral olunca olay biraz büyümüş. Almanya'da şu an tartışılan olaylardan bir tanesiymiş. Ben de vereyim dedim. Hı. Bakın orada da var yani bizde çok sıkıntı etmemek lazım bunları değil mi?
Evet gerçekten de yani.
Boynunuzu bükmeyin arkadaşlar. Her yerde
hiç üzmemize gerek yok bu saatten sonra. Ben de oyunlarla ilgili kısa kısa haberleri vermek istiyorum. PlayStation 4'de özel bir oyun vardı. Neo. PlayStation 3 döneminden beri geliştiriyordu. Harbiden de PlayStation 3 döneminden beri geliştiriyormuş. Grafikler PlayStation 3 kalitesinde çünkü.
Orada kalmış.
Orada kalmış adamlar yani.
Hatta PlayStation 2'den 3'e geçmiş gibiler değil mi
aynen
birazcık?
Aynen. PlayStation 3'ün ilk dönemlerindeki grafikler var.
Henüz o gücünü keşfedilemediği zamanlar.
Bu oyun şu an PlayStation Store'da ve indirebilirsiniz. Yalnız 5 Mayıs'ta bu bitiyor demonun süresi, deneme süresi. Ondan sonra deneyemeyeceksiniz. 5-6 saat oynayanlar var demoyu. Gariptir yani. Günümüzdeki oyunlar 5-6 saat sürmüyor ama oyun çok zor. Yani Ninja Gaiden'le Dark Souls karıştırdık falan demişler. Fakat adam sana tek vuruşta indirebiliyor. Böyle biraz dandik yönleri de olan
Alkan'ın bir tane oyun içi videosu var izleyin derim. Evet, ben de ilerliyorsun. Yani sen de zor diyorsun. 4-5 kişi alıp gidiyorsun ondan sonra. Ya burası çok zor diyorsun. Şakır şu adamları kesiyorsun.
De olsa bir uzun denemelerin ardından olan şey. Son haberim de şu çok ilgimi çekti. Sony'nin PlayStation Network'ten kazandığı para Nintendo'nun kazandığı genel paradan daha fazla. Yani 4.9 milyar dolar kazanmış Sony PSN'den. Nintendo ise toplamda 4.7 milyar dolar kazanmış. Gerçi Nintendo son dönemde durgun ama Sony'nin kazandığı para çılgın yani.
Sony zaten artık tamamen olayı şeye bağlamış durumda. PlayStation'a bağlamış durumda. Yakında zaten herkesin iddiası işte mobil bölüm falan kalmayacak. Böyle devam edecekler dönüyor. Evet. Bakalım göreceğiz.
İyi ki de konsol dünyasına girmişler firmayı kurtaracaklar.
Evet öyle gerçekten. Bir ikisi bölüm daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.